Efendim tekrar merhaba. Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de bu akşam Genç Dergisi'nin Ekim 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. Evet, Genç Dergisi yeni yüzüyle okuyucuların karşısına çıktı bu ay. Yeni bir formatla, yeni bir formla okuyucuyla buluştu. Evet değerli dinleyenler, Genç Dergisi'nin bu yeni yüzüyle birlikte ilk olarak müsaadenizle derginin yazı işleri müdürü Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın Yol Uzun, Dert Büyük, Yenilendik başlıklı yazısıyla, sunuş yazısıyla başlayalım programımıza. Sonrasında da diğer yazılarla devam edeceğiz Sesli Dergi'ye. Gencin 12. senesine girmenin sevinci, heyecanı var yüreğimizde. Öyle bir heyecan ki bu, dergimizin elinize geçireceği anı iple çekiyoruz bu satırlar yazılırken. Bir an önce yenilenen gence kavuşmanızı arzu ediyoruz. Özene bezene bir şey hazırlarsınız da, onu ümitle nazarlara sunarsınız, yani o cinsten tertemiz, berrak, saf bir heyecan bizimkisi. 11 yıl geride kalmasına rağmen her yeni dönemde biz de büyük bir aşkla, şevkle yenileniyoruz doğrusu. Bu sene önemli ve cesur bir şekil değişimiyle karşınızdayız. İlk günden bu yana değişimden korkmayan, yenilenmeden zevk alan, yenilenmeden zevk alan, ezber bozmayı seven bir yanımız oldu hep. Hep de baki kalmasını dileriz. Yaptığımız araştırmalar ve istişareler sonucu dergimizin boyutları büyüdü, kağıt cinsi değişti, cilt tarzı farklılaştı, 64 sayfa 72 sayfaya çıktı. Diğer yandan severek okuyacağınız yeni yazarlar aramıza katıldı, merakla takip edeceğiniz yeni köşeler geldi. Mevcut içeriğimizi esaslı bir şekilde kritik edip tüm dergiyi gerçekten sevilecek ve ilgiyle okunacak yazılarla güncellemeye çabaladık. Tasarım konusunda daha da beğenilecek bir tarza geçiş yapmaya çabaladık. Şıklığın ve ahengin derdinde olduk. Tüm bunları içimize sinen bir atmosferde, büyük emeklerle, tatlı heyecanlarla, sabırla, gözlerimiz parlayarak ve duaya durarak gerçekleştirdik. Yenilenme sürecinin her aşamasında çokça seveceğiniz bir gençle karşılaşmanız için titredi yüreğimiz. Daha iyisi nasıl olur sorusu hiç eksik olmadı dilimizden. Artık aşinası olduğunuz güzel bir ekiple el ele, yürek yüreğe verdik ve esaslı bir yenilenmenin hakkını yerine getirmeye gayret ederek karşınıza geldik. Dileriz sizi de heyecanlandırabiliriz. İnanıyoruz ki yolumuz uzun, derdimiz büyük, güzel sözlerin, kıymetli fikirlerin, nitelikli söyleşilerin güçlü merkezlerinden biri olmaya talibiz her daim. Tertemiz duyguları büyütecek ve baki kalacak, salih amelleri körükleyecek yüce bir aşkla koşmaya niyetliyiz. Dünyanın sonu, ahiretin ebedi olduğunu biliyoruz. Her vesileyle o sonsuzluk yurdunu arıyoruz. Ebedi gençliğin peşindeyiz. Allah'tan hayır, bereket, baht açıklığı dileriz. Sizlerden dua ve destek bekleriz diyerek sunuş yazısını noktalıyor derginin yazı işleri müdürü Süleyman Ragıp Yazıcılar. Aynı zamanda yeni derginin nasıl ortaya çıktığını ve nasıl bir hale dönüştüğünü de bu sunuş yazısında okuyucularıyla paylaşıyor. Evet, şimdi de değerli dinleyenler, Genç Dergisi'nin Ekim 2017 sayısından Mehmet Lütfi Arslan imzalı En Büyük Hüner başlıklı yazıyı sunacağız. Bir kralın kendisine danıştığı bir kahini vardı. Kahin ihtiyarlayınca kraldan kendi yerine yetiştirmek ve sihir öğretmek üzere bir genç istedi. Kral ona bir genç gönderdi. Kahinin yanına gidip gelmeye başlayan genç, arada yolunun üzerindeki bir manastıra da uğruyor, oradaki rahibin konuşmalarını dinliyordu. Rahibin Allah'a kulluk üzerine söylediği sözler, gencin çok hoşuna gider, öyle ki bazen vaktin nasıl geçtiğini unutur ve dersine geç kalırdı. Bu geç kalmalara kızan kâhin genci cezalandırdı. Bunu rahibe anlatan genç ondan şöyle bir akıl aldı. Sihirbazdan korktuğunda beni ailem alıkoydu. Ailenden korktuğundaysa sihirbaz bırakmadı dersin. Bu şekilde her iki tarafa da gitmeye devam eden genç, kâhinden sihir, rahiptense Allah'a kulluk öğrendi. Genç bir defasında insanların yollarını kesen büyük bir canavardan korktuklarına şahit oldu. Kendi kendine, işte bugün kâhin mi yoksa rahip mi daha faziletlidir öğreneceğim dedi. Bir taş alarak, ey Allah'ım, katında rahibin yaptığı kâhinin yaptığından daha sevgiliyse şu hayvanı öldür de insanlar yoluna devam etsin dedi ve elindeki taşı canavara fırlattı. Taşla yere serilen hayvan öldü ve insanlar kendi aralarında gencin kahramanlığını konuşmaya başladılar. Hadiseyi duyan rahip gence şunları söyledi. Ey oğlum, bugün sen beni fazilet bakımından geçtin. Yakında çetin imtihanlara tabi tutulacaksın. O zaman beni söyleme. Genç rahipten öğrendikleriyle hasta tedavi eder olmuştu. Saraydan ama birisi hediyelerle gencin yanına geldi ve kendisini iyileştirirse hediyelerin hepsini kendisine vereceğini söyledi. Genç şifayı verenin Allah olduğunu, kendisinde böyle bir kabiliyetin olmadığını ifade ederek, eğer Allah'a iman edersen kendi duanla şifa bulabilirsin dedi. Adam iman etti ve Allah da ona şifa verdi. Ama adamın gözlerinin açılmış olduğunu gören kral meraklanmıştı. Adam, gözlerimi Rabbim iade etti dedi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var diye çıkışınca adam, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır diye imanını ilan etti. Bunun üzerine kral adamı zindana koydu ve işkence etmeye başladı. Adam gencin ismini söyleyince kral genci çağırdı. Gence, sen her türden hastalığa şifa veriyor musun öyle mi diye sordu. Genç krala adama söylediklerini söyledi. Ben kimseye şifa veremem. Şifayı ancak Allah verir. Bunun üzerine kral genci de zindana attırdı. İşkence ettirdi. En sonunda genç rahibin ismini vermek zorunda kaldı. Kral rahibi getirtip dininden dönmesini emretti. Rahip dininden dönmeyi reddetti. Kral o zaman büyük bir ağaç testeresi getirtti ve rahibin başını ikiye ayırdı. Arkasından kendi adamını da aynı şekilde öldürttü. Sonra gencin getirilmesini emretti. Genç öncekiler gibi dininden dönmeyi reddetti. Kral adamlarına genci yüksek bir dağa çıkarmalarını ve tavrında ısrar ederse aşağıya atmalarını istedi. Dağın en yüksek yerine çıktıklarında genç, Allah'ım beni onlara karşı dilediğin şekilde koru şeklinde dua etmeye başladı. Dağ sarsılıyordu. Kralın adamları kaçıştılar. Genç de kralın yanına geldi. Şaşıran kral adamlarına ne olduğunu sordu. Genç, Allah beni onlardan kurtardı dedi. Kral genci adamlarından bir başka gruba teslim edip, gemiye bindirip denizin ortasına götürmelerini, dininden dönmezse denize atmalarını söyledi. Öyle yaptılar. Genç denizin ortasına gelince, Allah'ım beni onlara karşı dilediğin şekilde koru diye dua etti. Bir fırtına çıktı, gemi alabora oldu. Herkes boğulurken genç kurtuldu ve yine kralın yanına geldi. Şaşıran kral adamlarına ne olduğunu sordu. Genç, Allah beni onlardan kurtardı dedi. Kral genci nasıl öldüreceği konusunda kararsız kalmışken, genç ona bir akıl verdi. İnsanları açık bir araziye topla. Beni bir hurma ağacına as. Okla gencin Rabbi olan Allah'ın adıyla diyerek başıma nişan al. Beni ancak böyle öldürürsün. Kral gencin dediklerini yaptı. Gencin Rabbi olan Allah'ın adıyla diyerek attığı ok, gencin şakağına saplandı. Genç o anda öldü ama bu duruma şahit olan insanlar, gencin Rabbine iman ettik diyerek bağırışmaya başladılar. Gencin insanları kendi yanına çekeceğinden korkan kralın korktuğu başına gelmiş, insanlar toplu halde iman etmişlerdi. Öfkesi artan kral, yolların ağızlarına uzun çukurlar açılmasını ve içerisine büyük ateşler yakılmasını emretti. Kralın adamları insanları bu hendeklerin başına getiriyor, dininden dönmeyeni çukura yuvarlıyorlardı. Sıra kucağında bebeği bulunan bir kadına geldi. Kadın bir an tereddüt edince bebek dile geldi ve "Anneciğim sabret, sen hak üzeresin," dedi. Peygamber Efendimizin anlattığı bu olay, hendeğin başındaki zalimlerin müminlere zulmüdür ve Buruç suresinde anlatılır. İmanın bütün şartlara rağmen nasıl bir dirilik kaynağı olabildiğini gösteren bu hadise, bir gencin tam da gençliğine yakışır tavrıyla bütün kavmini nasıl imanla buluşturacağına dair muhteşem bir örnek olaydır. Bu olaydan şu ibretlik dersleri çıkartabiliriz. 1. Hiçbir usta hünerinin ölmesini istemez ama hünerin kime nasip olacağını kendisi tayin edemez. 2. Bir hüner dünyalık temini dışında hakka ve hakikate dair bir yol da açmalıdır. Böyle bir hünerin ustası makbul, çırağı bahtlı, faydası kalıcıdır. 3. Her hüner içinde bir sorgulama taşır. Bu sorgulama hem onun mükemmelliğini hem de ona sarılanın azmini ve sadakatini yukarıya taşır. 4. İnsanlar arasında hüneriyle konuşulur olmak belayı davet eder. Belanın gelmesi o hünerin sahibini aşıp topluma mal olacak bir fayda doğurmasının zamanının geldiğini gösterir. 5. Mutlak fayda insanların Allah'ı tanıyıp, bilip yolunda yaşamalarıdır. Yaşamak mümkün değilse aynı yolda ölmek evladır. Esas hayat ahiret hayatıdır. 6. Ameller niyetlere, işler neticelerine göre değerlendirilir. Tez zamanda netice alınabilir ama bu bedel ister. 7. En büyük hüner Allah'ın sözünün sözcüsü olmaktır. Bu bir baht ve talih işi olduğu kadar gayret, azim ve sebat da gerektirir. 8. Allah sözünün sözcüsü olmak istemekle elde edilecek bir makam değildir. Bu makamı elde edenler hep istenmişlerdir. Ancak istenmiş olmanın yolu istemekten geçer. Çünkü susuzun su araması gibi su da susuz arar. 9. İnsan hayra ancak hayırla varır. Ancak Allah'tır ki şerden hayır, hayırdan şer çıkartır. Mehmet Lütfi Arslan'ın kaleme aldığı En Büyük Hüner başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz programımızda ve bir başka yazıyla devam edeceğiz Sesi Dergi'ye. Evet değerli dinleyenlerimiz, son olarak Adem Ergül'ün kaleme aldığı Manevi Kişiliğin İhyası bölümündeki Yalnızlık Zayıflıktır başlıklı yazısını sunacağız. İçinde yaşadığımız iletişim ve teknoloji çağının lüzumlu lüzumsuz ilgiler oluşturma yönüyle adeta bir meşguliyet deryasına dönüştüğünü ifade edebiliriz. Mahir bir yüzücü ve iyi bir kişisel organizasyoncu değilseniz, selde sürüklenen kütükler misali başınızı bir sağa bir sola bura bura sarsılmış bir beyinle hangi girdaba doğru sürükleneceğiniz ya da hangi sahile vuracağınız tahmin bile edilemez. Böylesi ortamlarda kimi zaman yalnızlık özlemi çekeriz. Yunus Emre misali, cihan dolu durur kallaş, her birinden bir taş gelir der. Ku şeyi uzete sığınmak ve huzur bulmak isteriz. Evet, durulmak, bir durum tespiti yapmak ve rotayı yeniden çizmek ya da düzeltmek için tüm meşgalelerden, ilgi ve ilişkilerden bir müddet uzaklaşıp halvete, yalnızlığa dönmek, hayatımız ve geleceğimiz adına belki bir zarurettir. Ancak bunun da süresini ve keyfiyetini doğru planlamak icap eder. Aksi halde hayattan kopma, donuklaşma, küflenme ve çürüme sebebi olabilir. Asıl olan yalnızlık değil, beraberliktir, birlikteliktir. Maddi ve manevi varlığımızı bulunduğumuz çevrenin imkanlarıyla korur, geliştirir ve besleriz. Elbette doğru bir çevrenin içinde var olmak, sıhhatli bir şekilde varlığımızın devamı bakımından önemlidir. Ancak çevresiz kalmak, diğer bir ifadeyle yalnız başına bir hayat sürmek, zayıflıktır ve belki kurda kuşa yem olmaktır. Allah Resulü'nün şu uyarıları bu konudaki büyük tehlikeye dikkat çeker mahiyettedir. Size sıhhatli bir topluluk içinde bulunmanızı tavsiye ederim. Ayrı düşmeyin ve kopmayın. Şeytan tek kişiyle beraber fakat iki kişiden uzaktır. Artık cennetin ortasına düşmek isteyen birliğin içinde olsun. İnsan yalnız kaldığında yine yalnız değildir. Kendi iç vesveseleriyle beraberdir. Hatta yalnızlık kendi iç seslerimizin daha fazla belirginleştiği demlerdir. İç fısıltılarımız da çoğu zaman pozitif fısıltılar değildir. İnsanı yaratan Yüce Mevlamız, insanın kendi öz hakikatinin ilahi rahmetle buluşmamışsa sürekli kötülük emreden bir yapıda olduğuna dikkat çeker. Ve yine biz göremesek de bizi bir şekilde görme kabiliyetine sahip şeytanların içimize sürekli vesvese verdiklerini haber verir. Bu iç fısıltıların yalnızlık sebebiyle yüksek sesle sizi sürekli rahatsız etmesi karşısında uzun süre dayanmanız da mümkün değildir. Şeytanın ve kötülük fısıldayan benliğinizin esaretinde kötülük robotuna dönüşmeniz an meselesidir. Dikkat edilirse en büyük günahlar yalnızlıkta işlenir. Günümüzde yalnızken işlenecek günah yolları daha kolaylaşmış, çeşitlenmiş ve yeni yeni boyutlar kazanmıştır. Özellikle akıllı telefonların ortaya çıkması ve internetin imkanları yalnız kalan her yaşta insanı ve daha çok da gençleri günah deryalarına doğru alıp sürüklemektedir. Kendi odasında ve yatağında cep telefonuyla uyuyakalan insanlar çoğu zaman kirlenmiş gözler, süflileşmiş duygular ve hayallerle aşağılara doğru, diğer bir ifadeyle günah çukurlarına doğru yuvarlanıp gitmektedirler. Bazı anne babalar, özellikle varlıklı olan aileler, oğlu ya da kızı üniversiteye kazanınca ona iyilik olsun ve rahat bir çalışma imkanı sağlasın diye yalnız kalacağı özel ev imkanları sağlamaktadırlar. Esasen bu imkan istisnaları olsa da çoğu zaman onlara yapılan bir iyilik değil, bozulmalarına yardımcı olacak, belki de günah hücrelerine dönüşmektedir. Bu nevi barınma yerlerinde en az 3 kişiden oluşan gruplar oluşturulabilmelidir ki, birbirlerine karşı müsbet anlamda mahalle baskısı kurabilsinler. İnsanda utanma duygusu vardır ve başkalarının yanında iç duygularını bastırması nispeten daha kolaydır. Burada da dikkat edilecek husus, beraberindekilerin de şeytan değil, insan olmalarıdır. Dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de son olarak Adem Ergül'ün kaleme aldığı "Yalnızlık Zayıflıktır" başlıklı yazısını paylaştık ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Evet, Genç Dergisi'nin yenilenen sayısından yazılar paylaştık. Ekim 2017 sayısından. Evet, Genç Dergisi yeni yüzüyle hayırlı olsun diyelim, yola açık olsun diyelim ve programımızı bu duygularla noktalayalım. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.